Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Project Soulcatcher, Robert Duncan tarafından yazılmış, 2010 tarihli tartışmalı bir siber savaş ve nöropsikoloji kitabıdır. İkinci cilt olarak sunulan eser. İstihbarat kurumlarının sorgulama, davranış yönlendirme ve zihin kontrolü alanındaki çalışmaları silaha dönüştürdüğü iddiasını inceler. Kitabın temel amacı, bilgisayar ağlarına yapılan saldırılar ile insan algısına, iletişimine ve kararlarına müdahale edilmesi arasında bir benzetme kurmaktır. Duncan, insan zihnini karmaşık bir bilgi işleme sistemi olarak ele alır ve biyo iletişim savaşı dediği çerçeve üzerinden teknolojinin olası kötüye kullanımlarını tartışır. Eser, akademik uzlaşıyı yansıtan yerleşik bir bilimsel çalışma değildir. Özellikle uzaktan zihin kontrolü, gizli operasyonlar ve yaygın insan deneyi iddiaları bağımsız, erişilebilir kanıtlarla kolayca doğrulanmış değildir. Bu nedenle kitap, kesin bilgi kaynağı olarak değil, güvenlik, etik, gözetim ve psikolojik etki tartışmalarını provoke eden spekülatif bir metin olarak okunmalıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, siber saldırı ile zihinsel etki arasında kurulan benzetme, kitabın ana fikri, bilgisayar sistemlerine erişim sağlama, veri toplama, açık arama ve davranışı değiştirme süreçleriyle insan zihnine müdahale arasında benzerlik bulunmasıdır. Duncan, bu yaklaşımda insanı yalnızca biyolojik bir varlık olarak değil, çevresinden gelen sinyalleri işleyen, öğrenen ve tepki veren karmaşık bir sistem olarak tarif eder. Böylece propaganda, sorgulama, korku yaratma, uyku yoksunluğu ya da yoğun bilgi bombardımanı gibi bilinen psikolojik etki yöntemlerini daha geniş bir siber ve sibernetik savaş diline yerleştirir. Benzetmenin yararlı yanı, dijital güvenlikteki gizlilik, veri bütünlüğü ve erişim kontrolü kavramlarının kişisel özellik bakımından da düşünülmesini sağlamasıdır. Bir insanın dikkatinin sürekli yönlendirilmesi, yanlış bilginin tekrar edilmesi veya kişisel verilerinden hareketle hedeflenmesi teknik olarak bilgisayar korsanlığı değildir. Ancak karar verme alanını daraltabildiği için benzer bir güvenlik kaygısı doğurabilir. Bununla birlikte kitap, benzetmeden çok daha ileri giderek gizli teknolojilerin doğrudan zihin istilası yapabildiğini ileri sürer. Bu bölümlerde okurun, mecazi açıklamaları doğrulanabilir teknolojik yeteneklerden ayırması gerekir. Kitabın tartışmaya açtığı güçlü mesele, teknolojinin insan davranışını etkileme kapasitesinin hangi etik ve hukuki sınırlar içinde tutulacağıdır. İkinci olarak, biyo iletişim savaşı iddiası ve bilgi ortamının silahlaşması Duncan. Biyo iletişim savaşı kavramıyla iletişimin yalnızca mesaj aktarımı olmadığını, insan bedeni, algısı ve duygulanımı üzerinde sonuç doğurabilecek stratejik bir alan haline geldiğini savunur. Kitapta bu kavram, psikolojik operasyonlar, sorgulama teknikleri, gözetim ve teknolojik etki araçlarıyla ilişkilendirilir. Temel kaygı şudur, bir kişi hakkında yeterince veri toplanırsa onun korkuları, alışkanlıkları ve sosyal bağları hedeflenerek davranışı daha kolay yönlendirilebilir. Bu düşünce, günümüzde daha somut biçimde kişiselleştirilmiş reklamcılık, çevrim içi dezenformasyon ve platformların dikkat ekonomisi tartışmalarında karşılık bulur. Fakat kitapta ileri sürülen gizli ve doğrudan nörolojik müdahale kapasitesine ilişkin kapsamlı iddialar, açık bilimsel kanıt düzeyi bakımından ayrı değerlendirilmelidir. İletişim teknolojilerinin etkisi gerçektir, ancak her güçlü etki iddiası otomatik olarak teknik kontrol anlamına gelmez. Eser'in bu başlıktaki değeri, savaşın sadece fiziksel silahlar ve bilgisayar ağlarından oluşmadığını hatırlatmasındadır. İnsanların hangi bilgiyi gördüğü, hangi tehditleri algıladığı ve hangi duygularla karar verdiği de toplumsal güvenliğin parçasıdır. Okur için verimli yaklaşım, kitabın dramatik sonuçlarını doğrulanmış olgular gibi kabul etmek değil, bilgi ortamındaki manipülasyon risklerini eleştirel biçimde tartmaktır. Üçüncü olarak, sorgulama, nöropsikoloji ve etik sınırlar üzerindeki tartışma, eser, CIA ile ilişkilendirdiği sorgulama ve zihin kontrolü uygulamalarını, nöropsikolojinin silahlaştırılması başlığı altında ele alır. Tarihsel olarak devletlerin sorgulama, propaganda ve davranış değiştirme araştırmalarıyla ilgilendiği bilinmektedir. Özellikle Soğuk Savaş dönemindeki bazı gizli programlar ve etik dışı deneyler, sonradan kamuoyuna yansıyan ciddi tartışmalara yol açmıştır. Duncan bu tarihsel zemini daha geniş ve güncel bir teknolojik kontrol anlatısına bağlar. Ancak kitabın, günümüzde yaygın biçimde işleyen ileri düzey gizli sistemler bulunduğu yönündeki sonuçları. GAMU'ya açık ve bağımsız olarak doğrulanmış kanıtlarla desteklenmiş kabul edilemez. Bu ayrım önemlidir çünkü geçmişte belgelenmiş hak ihlalleri her sonraki iddiayı kendiliğinden kanıtlamaz. Kitabın etik açıdan en güçlü sorusu, bir insanın rızası olmadan psikolojik ya da biyolojik etkilenmeye maruz bırakılmasının hangi koşullarda işkence, kötü muamele veya insan hakları ihlali sayılacağıdır. Bu soru, yalnızca devlet kurumları için değil, şirketlerin veri kullanımı ve dijital platformların tasarımı için de geçerlidir. Nöropsikolojik bilginin tedavi, eğitim ve erişilebilirlik gibi yararlı alanlarda kullanılması mümkündür. Buna karşılık aynı bilginin rıza, şeffaflık ve denetim olmadan kullanılması bireysel özerkliği aşındırabilir. Kitap bu gerilimi sert ve alarmcı bir dille görünür kılar. Dördüncü olarak tanıklıklara dayalı anlatının kanıt sınırları Project Soul Catcher. Yazarın çok sayıda görüşmeden yararlandığını belirten bir anlatı sunar. Tanıklıklar, insanların yaşadıkları korku, dışlanma, gözetlenme hissi ve kurumlara duydukları güvensizlik hakkında önemli sorular doğurabilir. Buna rağmen bir tanıklık, tek başına karmaşık teknik mekanizmaların varlığını ya da belirli bir kurumun sorumluluğunu kanıtlamaz. Bilimsel ve hukuki değerlendirme için bağımsız doğrulama, yöntem açıklığı, tekrar edilebilir bulgular, belge zinciri ve alternatif açıklamaların incelenmesi gerekir. Kitapla ilgili değerlendirmelerde de merkezi sınırlılık budur. Öne sürülen geniş kapsamlı iddiaların kolay erişilebilir biçimde doğrulanamadığı sıkça belirtilir. Bu durum eseri değersiz kılmaktan çok, nasıl okunması gerektiğini belirler.
Okey. Anlatılanları kesin teknik raporlar gibi değil, güçlü kuşkular ve yorumlar içeren iddialar olarak ele almalıdır. Özellikle zihinsel rahatsızlık.
Takip edilme korkusu veya elektronik saldırıya uğrama inancı yaşayan kişiler için yalnızca bu tür metinlere dayanmak sağlıklı değildir. Güvenilir sağlık uzmanları, hukuki danışmanlık ve somut dijital güvenlik incelemesi daha güvenli yollar sunar. Kitabın eleştirel okuma bakımından faydası, olağanüstü iddialarda kanıt standardının neden yükselmesi gerektiğini göstermesidir.
Aynı zamanda resmi kurumlara duyulan güvenin, şeffaflık ve hesap verebilirlik olmadan zayıfladığını da hatırlatır. Son olarak, transhümanizm.
Gözetim ve insan özerkliği kaygısı, kitabın karanlık gelecek tasavvuru, insan ile makine arasındaki sınırların bulanıklaşması ile ilgilidir. Duncan, ileri iletişim ve bilgi teknolojilerinin insanları daha iyi anlamakla kalmayıp onları sınıflandırma, izleme ve yönlendirme amacıyla kullanılabileceğinden endişe eder.
Bu yaklaşım, transhümanizm tartışmalarını çoğunlukla özgürleştirici tıbbi veya teknik imkanlar üzerinden değil, iktidar ve denetim riski üzerinden okur.
Günümüzde biyometrik veriler, yüz tanıma, davranışsal profilleme ve büyük veri analitiği bu kaygının bazı somut yönlerini anlaşılır hale getirir. Bir kişinin verilerinden çıkarım yapmak, kredi, işe alım, sigorta veya siyasi iletişim alanlarında adaletsiz sonuçlar doğurabilir. Bununla birlikte mevcut veri teknolojileri ile kitabın ileri sürdüğü tam kapsamlı zihinsel kontrol iddialarını eşitlemek doğru değildir. Aralarında hem teknik kapasite hem de kanıt düzeyi bakımından önemli farklar vardır. Eserin ayırt edici yönü, sibernetiği yalnızca makinelerin kontrolü olarak görmemesi, insanın onuru ve iradesiyle bağlantılı bir mesele haline getirmesidir. Bu çerçeve okuru teknolojiyi toptan reddetmeye değil, rıza, veri minimizasyonu, bağımsız denetim ve itiraz hakkı gibi koruyucu ilkeleri düşünmeye yöneltebilir.
Böyle bir okuma, kitabın spekülatif taraflarını kabul etmeden de temel etik sorularından yararlanmayı mümkün kılar. Sonuç olarak Project Soul Catcher,
siber güvenlik, psikolojik operasyonlar, gözetim teknolojileri ve insan hakları arasındaki ilişkiyi sorgulamak isteyen okurlar için ilgi çekici olabilir. Özellikle teknolojiye yalnızca araçsal faydaları üzerinden değil, güç ilişkileri ve bireysel özerklik açısından da bakmak isteyenler.
Kitapta tartışmaya değer sorular bulacaktır.
Medya okuryazarlığı, kişisel verilerin korunması ve dijital manipülasyon konularıyla ilgilenen okurlar da eserin ana benzetmelerinden yararlanabilir. Ancak kitap, doğrulanmış akademik bir kaynak ya da teknik başvuru metni olarak görülmemelidir. Gizli zihin kontrolü ve yaygın deneyler hakkındaki iddialar için açık, bağımsız ve erişilebilir kanıt sınırlıdır. Bu yüzden eser, tarihsel belgeler, hakemli nörobilim araştırmaları, güvenilir siber güvenlik kaynakları ve insan hakları raporlarıyla birlikte okunmalıdır.
Kitabı benzer türdeki komplo anlatılarından ayıran nokta.
iddialarını sibernetik diliyle kurması ve bilgisayar güvenliği ile zihinsel özellik arasında sistematik bir bağ önermesidir, benzer biçimde. Geleneksel siber savaş kitaplarından da ayrılır çünkü ağ altyapısı, zararlı yazılım veya askeri doktrinden çok algı, davranış ve kimlik üzerinde yoğunlaşır. En verimli okuma biçimi, kitabı kesin yanıtlar veren bir inceleme olarak değil, kanıt. Etik ve teknolojik iktidar üzerine eleştirel düşünmeyi zorlayan tartışmalı bir metin olarak ele almaktır. Bu yaklaşım, hem gerçek gözetim risklerini ciddiye almayı hem de olağanüstü iddiaları titizlikle sınamayı sağlar. Destek olmak isterseniz Robert Duncan kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.